Ayrım 27.
Sayfa 277. Gecenin karanlığında gemileri Charleston ya da Wilmington'dan çıkarlar ve İngiltere ile Kanada'ya pamuk götürürlerdi. İngiliz dokuma fabrikalarının pamuksuzluktan durması nedeniyle işsizlik çoğalmış ve açlıktan ölümler başlamıştı. Bu yüzden Yankee donanmasını atlatmayı başarıp Liverpool'e pamuk getirenler İngilizlere istedikleri fiyatı kabul ettirebilirlerdi. Butler'ın az rastlanan bir şansı vardı. O pamuk yüklü gemilerini kazasız belasız yabancı limanlara ulaştırır ve oradan da güney için gerekli olan savaş malzemeleriyle dönerdi. Atlantalı kadınlar işte böyle cesur bir adamı bağışlıyorlardı. O hesapsız para harcar, azgın atlara biner, son moda elbiseler giyerdi. Nereden geçse, nerede olsa herkes onu fark eder ve gözden kaybolana dek izlerdi. Elbiseleri usta terzilerin elinden çıkardı. Bu onun kalabalık arasında dikkat çekmesine neden olurdu. Çünkü askerler yırtık ve pis üniformalar, siviller ise en önemli gecelerde bile yırtığı özenle örülmüş eski fraklarını giyerlerdi. Scarlett onun sakız renginde, ekoseli ve siyah beyaz kareli pantolonu kadar zarif bir pantolon görmediğini arada bir kendi kendine söylerdi. Yeleklerinin özellikle el işi pembe güller örülü beyaz ipek yeleğinin bir eşi dünyada yoktu. Bütün giysilerinin güzelliklerini anlatmak çok zordu. Giydiği elbiseyi büyük bir zariflikle taşıması kadar, onun kendisine yakıştığını bilmemekten gelmesi de o kadar güzeldi. Şık giyindiği zaman pek az kadın onun isteklerine karşı direnebilirdi. Mrs. Merriweather bile nihayet onun çekiciliğine dayanamadı ve bir pazar günü yemeğe davet etti. Maybel Merriweather küçük Teğmen'le evlenecekti. Düğününde beyaz satenden dikilmiş bir elbise giymek istiyor ve bu yüzden sızlanıyordu. Oysa konfederasyonda savaş dolayısıyla beyaz saten kalmamıştı. Başka birisinin elbisesini de giymek istemiyordu. Zaten kullanılmış elbiselerden bayraklar yapılmıştı. Bu arada tam bir yurtsever olan Mrs. Merriweather, kızına konfederasyonlu bir kızın ancak kendi evinde dikilmiş gelinlik giymesinin uygun olacağını anlatmakta zorluk çekiyordu. Miss Maybel ise dava uğrunda tokalardan, düğmelerden, güzel ayakkabılardan, şeker ve çaydan vazgeçebilirdi ama beyaz satenden asla vazgeçmezdi. Red Butler onun bu isteğini Melanie'den öğrenmişti. İngiltere'den dantel gibi parlak beyaz saten getirdi ve ona düğün armağanı olarak verdi. Sateni genç kıza öyle zarif bir biçimde sundu ki ne Maybel'in annesi ne bir başka kimse bu kumaşın fiyatını sormaya cesaret edemedi. Maybel ise sevincinden az kalsın Butler'ın boynuna sarılacaktı. Mrs. Merriweather böylesine değerli bir kumaşı armağan olarak kabul etmenin uygun olmayacağını düşündüyse de, Red Butler'ın bu armağanın bir kahramanın nişanlısına az bile olduğunu çok nazik biçimde söylemesi üzerine reddedemedi. Bir de Butler'ı evine yemeğe davet etmek zorunda kaldı ki, bu özveri armağanın bedelini bol bol karşılıyordu. Yüzbaşı Butler yalnız Maybel'e saten getirmekle kalmadı, aynı zamanda gelinliğin modeli hakkında da olağanüstü öneriler yaptı. Paris'te o mevsimde krinolinler daha geniş, roplar da daha kısaydı. Bir gün Mrs. Merriweather, Mrs. Elsing'e gizlice şunu söyledi. Yüzbaşı Butler'a ısrar edecek olsaydım, Paris'in iç yüzünü en küçük ayrıntılarına kadar anlatacaktı. Butler'ın cesareti herkesçe bilinmeseydi, bir kadının elbisesinin, şapkasının, saç modelinin ve diğer giysilerinin tüm ayrıntıları hakkında bildiklerinden dolayı ona kadınlaşmış gözüyle bakabilirlerdi. Kadınlar ona giyim konusunda danıştıkları zaman çoğunlukla gülünç duruma düşerlerdi. Buna rağmen kadınlar, genç kızlar ona soru sormaktan geri kalmazlardı. Açık denizlere açılmış gemiciler gibi kendilerini modadan yoksun kalmış sayarlardı. Çünkü abluka yüzünden ülkelerine hiç moda dergisi gelmiyordu. Fransız kadınları saçlarını kesmiş, deri şapka giymiş olabilirlerdi. Ama Atlantalı kadınlar moda dergisi bulamadıkları için bunun farkında olamayacaklardı. İşte bu yüzden Butler'ın fırfırlarla ilgili açıklamalarının kadınlar açısından çok büyük değeri vardı. O kadın modası hakkında çok önemli bilgiler verirdi. Bu nedenle ne zaman bir geziden dönse, çevresine kadınlar, genç kızlar sarardı. Onlara o mevsimde giyilen şapkaların daha küçük olduğunu ve arkaya doğru atıldığını, çevresinde çiçek yerine tüy bulunduğunu, Fransız kraliçesinin baloya giderken saçlarını tepesine topladığını, böylece kulaklarının meydanda kaldığını, balo elbiselerinin çok dekolte olduğunu bıkmadan anlatırdı. Yüzbaşı Red Butler birkaç ay içinde kötü şöhretine ve vurgunculuk yaptığına ilişkin söylentilerine rağmen Atlanta'nın en seçkin ve en ilgi çekici adamı oldu. Onu sevmeyenler o yabancı ülkelerden döndüğü zaman bazı malların fiyatlarında artış olduğunu ileri sürerlerdi. Ortada dolaşan bir takım dedikodulara rağmen o isteseydi eski bağlantılarını ve ilişkilerini yine sürdürebilirdi. Ama Butler onlarla ilişkilerini sürdürmeye gerek görmüyordu. Bir takım yurtsever insanların saygı ve sevgisini kazandıktan sonra birdenbire onlara yaratılışındaki kötü yanlarını gösterir, o güne kadarki hareketlerinin maskaralıktan başka bir şey olmadığını hissettirecek davranışlarda bulunur, hatta hakaret bile ederdi. Güney'e ve özellikle konfederasyona ait olan her şeyden nefret ettiği sanılırdı. O da bu yoldaki düşüncelerini kesinlikle gizlemezdi. Konfederasyon hakkında ortaya koyduğu düşünceler Atlantalıları ilk önce hayrete düşürdü. Sonra bu düşüncelerinden dolayı ona sevgi beslediler. Daha sonra ise yine öfkelendiler. 1862 yılı biterken Butler bir toplantıya geldiği zaman erkekler onu soğuk biçimde selamlamaya ve kadınlar da kızlarını yanlarından ayırmamaya başladılar. O yalnızca Atlantalıların aşırı ve koyu yurtseverlikleriyle alay etmekten ve sordukları sorulara garip cevaplar vermekten büyük zevk duyuyordu. Ne zaman ona cesareti hakkında güzel sözler söyleseler, tehlike karşısında daima cephede dövüşen kahramanlar kadar korktuğunu açıklardı. Birlik yanlıları arasında korkak asker bulunmadığına inandıkları için de Butler'ın bu cevabı onları çileden çıkarırdı. Onlar askerlerden daima bizim yiğitler ya da bizim haki elbiseli kahramanlar diye söz ederdi. Ama bu sözler onun ağzından küfür gibi çıkardı. Onunla flört etmek isteyen genç hanımlar ona kendileri için dövüşebilecek cesarette bir adam olduğundan dolayı teşekkür ettikleri zaman o saygı ile eğilir ve bunu herhangi bir Yankee kadını için de yapabileceğini söylerdi. Butler, Scarlett ile yardım satışından beri hep bu biçimde konuşmuştu. Artık bu alaycı yanını herkes için sergiliyordu. Konfederasyona yaptığı yardım övüldüğü zaman, o ablukanın para kazandırdığını çekinmeden açıklardı. Hükümete erzak vermenin de o kadar para kazandıracağını bilsem, konfederasyona kalitesiz kumaş, küflenmiş un, çürük deri satarak zamanımı boşa geçirmem derdi. Butler'a cevap yetiştirmek çoğunlukla imkansızdı. Çünkü bu yolda çaba sarf etmek onun küstahlığını daha da arttırırdı. Yiyecek satışlarından dolayı bir takım rezaletler çıkmıştı. Cepheden gelen mektuplar şikayetlerle doluydu. Bir hafta içinde altı açılan ayakkabılardan, ateş almayan barutlardan, basit bir baskı sonucu kopan eğer takımlarından, içi böcek dolu un, pirinç ve kuru fasulyeden şikayetler ayyuka çıkmıştı. Atlantalılar orduya böyle çürük çarık eşya ve kalitesiz yiyecek sokanların Alabamalı, Virginyalı ve Tennessee'li vurguncular olduklarına, Georgia'lı olmadıklarına karar vermişlerdi. Onlara göre Georgia'lı iş adamları kentin en kibar aileleri arasındaydı. Bunlar, varını yoğunu hastanelere yardım olarak verenler, savaşa gidenlerin geride bıraktıkları küçük çocuklara yardım elini uzatanlar değil miydi? Dixie'yi ilk alkışlayanlar ve sözle bile olsa Yankee kanına susadıklarını ilk bildirenler onlar değil miydi? Vurgunculara karşı duyulan öfke henüz şiddetlenmemişti. Yüzbaşı Butler'ın bu konudaki düşünceleri ve görüşleri de onun terbiyesizliğine veriliyordu. Red Butler en yüksek makamda bulunanların ya da saygın kişilerin yüzlerine yalnızca suçlarını bağırmakla ve askerlerin yiğitlikleriyle alay etmekle kalmaz, aynı zamanda soylu yurttaşları da kaygılandırmaktan zevk alırdı. Bir yumurcağın lastik topa iğne batırarak duyacağı zevk kadar, o da çevresindekilere iğneli sözler söyleyerek aynı zevki duyardı. İki yüzlülerin, cahillerin ve softaların maskesini düşürmekten kendini alamazdı. Bu konuda öyle ustaca hareket ederek kurbanlarını kapana düşürürdü ki, ahlaksız herifler ona verecek cevap buluncaya kadar herkesin kendilerine baktığını, aşağılandıklarını ve gülünç duruma düştüklerini hissederlerdi. Atlantalıların ona iyi davrandıkları ilk aylarda Scarlett onun hakkında bir hayal kurmamıştı. Butler'ın her kibar davranışının, her güzel sözünün altında kötü bir niyetin gizlendiğini bilirdi. Onun büyük bir cesaretle ve yurtseverlikle ablukayı kırma işini de yalnızca bundan zevk duyduğu için yaptığını fark etmişti. Butler bazen Scarlett'e bir arada büyüdüğü kontluğun haşarı çocuklarını, sokakta adam kovalayan Tarleton ikizlerini, şeytana pabucunu ters giydiren yaramaz Fontaine'leri, Calvert'ları anımsatıyordu. Ancak yüzbaşının ağırbaşlı görünümünün altında çok kötü, sert ve korkunç bir kişilik gizliydi. Scarlett onun içtenlikli olmayan davranışlarından çok, ablukayı kıran romantik halinden hoşlanıyordu. Çünkü Butler'ın bu yanı, Scarlett'in onunla olan ilişkilerini kolaylaştırıyordu. Onun maskesinin düşmesini ve Atlantalıların sevgisini kaybetmesini gönülden istemediğini fark edince çok üzüldü. Bu durum Scarlett'in az da olsa canını sıktı. Çünkü Butler'a edilen sitemlerin bir bölümü de kendisine bulaşıyordu. Yüzbaşı, Mrs. Elsing'in nekahat dönemindeki hastaların yararına düzenlediği eğlencede Atlantalıları daha da gücendirdi. O gün ikindi vakti, Mrs. Elsing'in evi izinli askerlerle, yaralılarla, milislerle, muhafızlarla, annelerle, dullarla ve genç kızlarla dolup taşıyordu. Boş bir sandalye, hatta yer minderi bile yoktu. Merdiven birbirinin üstüne oturan insanlarla dolmuştu. Davetlilere sunulan kadehler iki kez dolup boşaldı. Ziyafet iyi bir gelir sağlayacağı benziyordu. Yetenekli görünmeye can atan bütün genç kızlar şarkı söylediler, piyano çaldılar. Scarlett kendisinden son derece memnun ve emindi. Davetlilerin sürekli alkışları karşısında Melanie ile beraber yalnızca hüzünlü bir şarkı olan Şebnem Çiçeği Örtünce adlı parçayı söyleyecek ve sonra konfederasyonun amacını simgeleyen bir tablo oluşturacaktı. Scarlett beyaz bir pelerine bürünmüştü. Bu haliyle meleklere benziyordu. Belinde kırmızı ve mavi renkli bir kemer vardı. Bir elinde yıldızları simgelemek üzere birkaç değnek tutuyordu. Öteki eliyle de Charles'a babasından kalan altın kabzalı kılıcı havaya kaldırmıştı. Alabamalı yüzbaşı Carrie Ashburn de Scarlett'in önünde diz çökmüştü. Genç kadının yarattığı bu tablo halkı heyecanlandırmıştı. Gösteriyi coşkulu alkışlar arasında bitiren Scarlett, bu heyecan verici tabloyu takdir edip etmediğini anlamak için Butler'ı aradı. Karşılaştığı durum onu çok öfkelendirdi. Çünkü yüzbaşı Butler, davetlilerden biriyle tartışıyordu. O yanda toplananlara dikkat edince işlerin sarpa sardığını anladı. Kalabalığın arasına doğru sokuldu. Birden doğan sessizlikten yararlanan milis Willy Guina'nın yüzbaşıyı sorgulayan sesini duydu. ''Beyefendi, size göre kahraman askerlerimizin uğrunda can verdikleri bu dava kutsal değil, öyle mi?'' Butler, ''Bir tren sizi ezecek olursa ölümünüz demir yolları idaresine kutsallık kazandırmaz değil mi?'' Sesi karşısındaki kişiye kendisine bir açıklama yapmasına fırsat verdiği için teşekkür eder gibiydi. Willy titreyen bir sesle, ''Beyefendi, eğer bu çatı altında olmasaydık,'' dedi. Butler, ''Başınıza gelecek felaketi düşünüyorum,'' diye cevap verdi. Çünkü cesaretiniz herkes tarafından biliniyor. Willy pancar gibi oldu. Herkesin canı sıkılmış, ortalığı bir sessizlik kaplamıştı. İri yarı ve sağlıklı olan Willy tam askerlik çağındaydı. Ama bu sağlam durumuna rağmen cepheye gitmemişti. Ancak annesinin ondan başka çocuğu yoktu ve devleti savunmak için cephe gerisinde de askere ihtiyaç vardı. Yalnız Butler cesaretten söz edince, nekahat döneminde olan birkaç subay homurdandı. Scarlett üzgün ve kızgın bir biçimde, bu adam dilini tutamaz mı diye düşündü. Bu arada Doktor Maid, tehdit dolu bakışlarla kaşını çattı ve her nutuk atışındaki o bilinen tavrıyla, ''Delikanlı, belki sizin için hiçbir şey kutsal olmayabilir,'' dedi. ''Ama yurtsever Güneyliler için kutsal olan çok şey vardır. Yurdumuzu istilacılardan kurtarmak için, İşte birinci kutsal görev. Devletler hukuku. İşte ikinci şey. Butler yine ilgisiz kalıyor. Söylenenleri umursamıyordu. Birden, ''Bütün savaşlar kutsaldır,'' dedi. ''Hepsi savaşa gidenler için kutsaldır. Savaşları ilan eden zavallı büyük yöneticiler, onları bu açıdan göstermeselerdi, savaşmak için deli olmak gerekirdi. Konuşmacıların, silaha sarılan aptallar için söyledikleri boş sözler, ve savaşa yakıştırdıkları soylu amaçlar ne olursa olsun, bütün savaşlar daima aynı davayı güderler. Bu da paradır. Evet, gerçekte bütün savaşlar para kavgasıdır. Ama ne yazık ki bunu pek az kişi fark edebiliyor. Borazanlar, trampetler, cepheye gitmeyen konuşmacıların güzel fakat boş sözleri onların kulaklarında çok iyi çınlıyor. Bazen kafirlerin elinden insanın mezarını kurtaralım, bazen kahrolsun papalık, bazen özgürlük, arada bir de pamuk, esirler, devletler hukuku gibi naralar atılıyor. Scarlett kendi kendine, canım şimdi papa ile İsa'nın mezarının işi ne diye düşündü. Hızlı bir tartışmaya giren kalabalığa yaklaşacağı sırada, Butler'ın soğuk bir tavırla toplananların arasında kendisine yol açtığını ve kapıya doğru ilerlediğini gördü. Ona doğru koşmak isterken Mrs. Elsing onu eteğinden tuttu. Mrs. Elsing kaygılı bir sessizliğe gömülen salonu çınlatan sesiyle ''Bırakınız gitsin'' diye bağırdı. ''Bırakınız gitsin o alçak, o vurguncudur, o içimizde beslediğimiz bir yılandır.'' Red Butler hole çıkmıştı, elinde şapkası vardı. Kendisine söylenen bu sözleri işitince olduğu yerde geri döndü ve salondakileri bir an süzdü. Sonra gözlerini Mrs. Elsing'in bir ovayı andıran göğsüne dikti, gülümsedi ve selam verip gitti. Mrs. Merriweather evine gitmek için Pitipet'in arabasına bindi. Pitipet Hamilton, şimdi memnun musunuz diye sordu. Pitipet ürkek ve biraz da dalgın olarak cevap verdi. Niçin memnun olmalıyım? Evinize konuk ettiniz bu terbiyesiz adamı. Pitipet'in yüzü kıpkırmızı oldu. Bu suçlama karşısında ezilen kadın, Mrs. Merriweather'ın da yüzbaşıyı evine davet ettiğini anımsadı. Scarlett ve Melanie de bu konuda bir süre düşündüler. Ama büyüklere karşı gösterilen saygı gereği konuşmadılar. Düşüncelerini kendilerine saklamayı uygun bularak eldivenleriyle oyalandılar. Mrs. Merriweather, bizlere ve konfederasyona hakaret dedi. Parlak sırma ve kılıptanlarla süslü korsesinin altında göğsü hızlı hızlı kabarıp iniyordu. Para için savaştığımızı ve onurumuzun bizi aldattığını söylemek kadar büyük bir küstahlık olmaz. Doğrusu onu savaşın ortasına atmalıydık. Evet evet, öyle yapmalıydık. Bu konuda Doktor Mate ile görüşeceğim. Eğer kocam yaşasaydı ona haddini bildirirdi. Beni iyi dinleyin Pitipet Hamilton. Bir daha bu hayvanı evinize almayın. Pitipet, ah diye mırıldandı. İki genç kıza yardım dileyen gözlerle baktı. Sonra Peter'ın dimdik duran sırtını görünce umutlanır gibi oldu. Çünkü Peter'ın konuşmaların bir sözcüğünü bile kaçırmadığını bilirdi. Onun arkaya dönmesini ve çok kez yaptığı gibi konuşmaya katılmasını bekledi. Peter'ın, canım Dolly hanımısı, Miss Pitty'yi rahat bırakınız afandım. Canı ne isterse onu yapsın demesini istiyordu. Ama Peter yerinden kımıldamadı çünkü yüzbaşı Butler'dan nefret ederdi. Pitipet de bunu biliyordu. Zavallı kadın içini çekerek, Dolly eğer sanıyorsanız... Mrs. Merriweather sert bir biçimde onun sözünü kesti. Yüzbaşıyı ilk davet edenin siz olduğunuza bir türlü akıl erdiremiyorum. Kısacası bugünden sonra o namuslu eve ayak basmamalıdır. Ne sebep bulursanız bulun ama onun evinize gelmesini önleyin. Scarlett ve Melanie'ye de suçlar gibi baktıktan sonra konuşmasını sürdürdü. Söylediklerimi işittiğinizi sanıyorum. Zaten bütün bu kabahatin yarısı sizde. Ona karşı çok nazik davrandınız. Ona varlığının, adi düşüncelerinin burada yeri olmadığını nazikçe belirtin ve kapınızı yüzüne kapatın. Scarlett kızmaya başlamıştı. Giderek bir okyanus gibi kabarıyordu. Yabani bir at gibi yerinden fırlamak istiyordu. Ama konuşmaktan da çekiniyordu. Çünkü Mrs. Merriweather'ın annesine bir mektup daha yazmasından korkuyordu. Seni gidi ihtiyar yaban öküzü diye düşündü. Yüzü saklamaya çalıştığı öfkesinin etkisiyle al al olmuştu. Kendi kendine, ah senin gözetleyici davranışların hakkında neler düşündüğümü bir söyleyebilsem diye mırıldandı. Benzersiz bir öfkenin içinde yüzen Mrs. Merriweather, büyük davamız hakkında böyle sözler söyleyeceğini aklıma bile getirmezdim dedi. Davamızı doğru ve kutsal bulmayan herkesi iple sallandırmalıyız. Yavrularım benim, bir daha sizin onunla konuştuğunuzu görmeyeyim. Aa Meli ne oluyor sana? Hasta mısın yoksa? Melanie'nin yüzü sapsarı kesilmişti. Gözlerinde ışıltı kalmamıştı. Boğuk bir sesle, onunla konuşacağım dedi. Ona karşı kabalık edemem, kapımı da kapatamam. Mrs. Merriweather'ın göğsünün tam ortasına sanki bir yumruk indirilmiş gibi soluğu daraldı. Pitty Pat'in etli dudakları açık kaldı. Peter onlara doğru döndü. Scarlett, bu sözleri ben söylemeliydim diye düşündü ve birden Melania karşı hem kıskançlık hem de hayranlık duydu. Nasıl oldu da bu kuş beyinli Mrs. Merriweather'a karşı böyle kabarıverdi, hayret doğrusu diye kendi kendine söylendi. Melania tir tir titriyordu. Susacak olursa cesaretini kaybedeceğini sanarak konuşmasını sürdürdü. Yüzbaşıya sarf ettiği sözlerden dolayı gücenemem. Hatası, düşüncelerini her yerde ve her zaman gelişi güzel söylemesidir. Böyle yapmamalıydı doğrusu. Ama Ashley de onun düşüncesindedir. Bu nedenle ben kocam gibi düşünen bir adama evimin kapısını kapatamam. Bu haksızlık olur. Mrs. Merriweather hemen kendini toparladı ve saldırıya geçti. Melanie Hamilton, ben hayatımda böyle bir yalan duymadım. Wilkes'lardan hiçbir zaman bir alçak çıkmamıştır. Melanie'nin gözleri çakmak gibi yanıyordu. Ashley'nin alçak olduğunu asla söylemedim. Yalnızca Ashley'nin yüzbaşı Butler ile aynı görüşte olduğunu söyledim. Kocam düşüncelerini daha başka biçimde açıklıyor. Düşüncelerini gidip de bir eğlence sırasında söyleyeceğini hiç sanmıyorum. Ama bütün düşüncelerini bana yazdı. Scarlett pişmanlık duydu. Melanie'nin Mrs. Merriweather'a bu biçimde cevap vermesi için Ashley'nin neler yazabileceğini düşünmeye başladı. O Ashley'nin mektuplarını okuduktan sonra birçoğunu unutmaya çalışırdı. İşte bu yüzden Melanie'yi bu durumda görünce onun çıldırdığını sandı. Ashley bana Yankilerle dövüşmemizin doğru olmadığını yazıyor. Mektuplarından devlet adamlarımızın, ağzı laf yapan konuşmacıların bizi aldattıklarını öğreniyorum. Bu savaşın bize vereceği zararı, hiçbir şeyin hoş gösteremeyeceğini yazıyor. Bu savaşta onurlu bir şey görmediğini yazıyor. Savaştan üstün çıksak bile kazancımızın sefillik ve yıkım olacağını yazıyor. Birden Scarlett, ha şu mektup diye anımsadı. Sonra kendi kendine düşündü. Acaba demek istediği bu muydu? Mrs. Merriweather kesin bir tavırla, söylediklerinizin bir sözcüğüne bile inanamam dedi. Melanie dudaklarının titremesine aldırış etmeyerek konuşmasını sürdürdü. Ashley hakkında kesinlikle aldanmam. Onun da tıpkı Yüzbaşı Butler gibi düşündüğü bir gerçek ama aralarındaki fark o kaba değil. Utanmalısın. Nasıl olur da saygıdeğer Ashley Wilkes'ı rezil biri olan Yüzbaşı Butler ile karşılaştırabilirsin? Senin de davamıza pek aldırış etmediğini sanıyorum. Melanie, bilmem ne söyleyeceğimi bilemiyorum diye cevap verdi. İçtenliği onu bildiklerini söylemeye zorluyor ama aynı zamanda da korkutuyordu. Ashley gibi dava uğrunda can vermeye hazırım ama ne bileyim ben şunu söylemek istiyorum. Bu konuda düşünmeyi erkeklere bırakmak daha iyi olur. Çünkü onlar biz kadınlardan çok daha akıllıdırlar. Mrs. Merriweather, hayatımda ilk kez böyle bir şey istiyorum dedikten sonra Peter'a seslendi. Durunuz Peter amca, bizim evi geçtiniz. Peter herhalde sohbete fazla dalmıştı. Hemen atı durdurdu. Mrs. Merriweather arabadan indi. Elbisesinin kıvrımları rüzgar altında kalan yelkenler gibi dalgalanıyordu. Evine doğru yürürken, "Söylediklerinize pişman olacaksınız," diye bağırdı. Peter atı kırbaçlarken sitem etti. "Doğrusu küçük hanımlar, Miss Pitty'yi bu duruma düşürdüğünüz için ayıp ettiniz efendim." Pitty Pat, "Benim bir şeyim yok canım." Onun bu cevabı herkesi hayret içinde bıraktı. Çünkü Pitty Pat, bu tartışmanın binde biri kadar çok önemsiz şeyler için hemen bayılıverirdi.